Herkese merhaba. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. 10 Aralık 2020 tarihinde Sıfırdan Global'in YouTube kanalında dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmalar ve bağımsız geliştiricilerin katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu konferans hakkında bilgi almak veya kayıt olmak için sıfırdanglobal.com sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca bölüm notlarında da gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi yeni bölümü dinleme zamanı. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Kolay İK'nın CTO'su Gizem Sevinç. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Gizem gerçekten bence, yani ben biraz Kolay İK'yı takip ediyorum eskiden beri. Başarılı bir girişimci mi denir artık bilmiyorum. Girişimcilikten çıkmıştır gerçi. Başarılı bir iş kadını bence. Ve onu da burada ağırlamak bence çok güzel ve bugün bence güzel bir bölüm olacak. Çünkü şimdi adında kolay geçiyor ya. Kolay İK. Evet, gerçekten de kolay. Kullanıyorduk bir ara paraşütte. Belki hala kullanıyoruz da bilmiyorum. Ama işler ön tarafta kolay olunca arka tarafta biraz daha zor oluyor. Biraz onu konuşacağız bugün. Ama önce bir Gizem'i tanımayanlar, Kolay İK'yi bilmeyenler için biraz bahseder misin Gizem?
Tabii. Ben Kolay İK'nın kurucu ortaklarındanım. 4 kurucu ortağından biriyim. Hem de şu anda işte CTO olarak görev yapıyorum, devam ediyorum. Kolay İK'yı anlatayım istersen biraz bilmeyenler için.
Tabii.
Kolay İK aslında bir personel yönetim yazılımı. Biz bir çalışanın işe başladığı günden ayrıldığı güne kadar içeride, şirkette var olan tüm süreçlerini yönetmelerini sağlıyoruz ve bunu cloud-based bir uygulama üzerine yapıyoruz. Yani aslında adımız İK olmasına rağmen biz bir teknoloji firmasıyız ve bir ürün üretiyoruz. Ve bunu işte SaaS modeliyle, sen de biliyorsundur paraşütte, bir servis olarak insanlara kiralama modeliyle sunuyoruz. Bu şekilde aslında. Ben de bu arada yazılımcı kökenliyim. Ondan da bahsedeyim. Kolay İK'dan önce birkaç tane yazılım firmasında profesyonel olarak çalıştım. En son Yemek Sepeti'ndeydim. Sonrasında işte Kolay İK ortaya çıktı ve ben o ekibe dahil oldum ve Yemek Sepeti'ndeki işimden istifa edip tamamen Kolay İK için çalışmaya başladım.
Süper. Şimdi burada şeyi merak ettim. Bir şey dedin. İK olmasına rağmen cloud based dedin. O ne demek?
Hı hı. Ya şöyle, aslında geleneksel masaüstü İK uygulamaları aslında hep böyle bir muhasebe modüllerinin bir modülü olarak işte masa üstünde kurulan ya da işte bir lokal serverlarda, işte şirketlerin içinde barındırılan serverlarda sunulan programcıklar olarak hep kullanılırdı. Şimdi artık biz bunu bulutta çalışan ve işte insanların herhangi bir yerden, şirket olmadan, işte evlerinden de, işte otobüslerinden de ulaşabilecekleri bir platforma taşıdık. Yani tıpkı Facebook gibi, işte Spotify gibi herkesin bir hesabı var ve siz kendi hesabınıza login oluyorsunuz, kullanmaya başlıyorsunuz ve her yerden, her cihazdan kullanabiliyorsunuz. Bu aslında.
Sizin mobil uygulamanız yok değil mi? Yanlış.
Var.
Var mı?
Var var.
Tamam, ondan da biraz
mobil uygulamamız da var.
Şimdi bu şey meselesine geleceğim ben. Şimdi Kolay İK var. Kolay Yazılım diye geçiyor galiba. Sizin de zaten çatı şirketiniz.
Evet.
Bu ürününüzün adı. Şimdi bu kolay, tamam bize kolay ama arkada bir zorluk olması gerekiyor. Önde kolaylık olduğuna göre.
Var.
Hangi diller ve teknolojiler kullanıyor bu kolaylığı sağlayabilmek için?
API tarafında PHP. Core API'miz PHP üzerine yazıldı. Ön yüzde de aslında bir API'miz, bir de web uygulamamız, bir de mobil uygulamamız var. Web tarafı da işte JavaScript ve Angular framework ile yazılıyor. PHP tarafında Laravel kullanıyoruz. İşte React Native mobil uygulamamız. Bir de yine ya ondan da bahsederim, Kolay İK'nın içerisinde aslında farklı uygulamalar da var. Tam bir mikroservis olması da mikroservis gibi diyeyim, hadi oraya da gireriz ama React.js ve Node.js ile olan bir uygulamamız var. Bunun dışında database tarafında PostgreSQL, işte MongoDB var tabii ki, işte Redis var, onlara bahsetmeyeyim bile. Amazon'da koşuyoruz cloud based olduğumuz için. Bu şekilde sanırım ana...
O zaman şeyi sorayım madem. Böyle bir yapıda, yani API'miz var dedin. Hı hı. Sizin bir public API'niz var. Bir de galiba içeride kullandığınız private bir API var anladığım kadarıyla.
Evet.
Public'i sonra ele alırız niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu. Private için şeyi soracağım. Bu mikroservisler falan dedin ya, nasıl bir yapı var oradan? Nasıl bir mikroservis yapısı var? Yani mesela kola yıkan kendi uygulaması bir sadece, yani o bir mikroservis mi yoksa küçük böyle bayağı mikroservis tipler mi var?
Ya aslında mikroservis demeyeyim şimdi. Mikroservis şeyine tam olarak karşılamıyor çünkü. Şimdi bizim bir API'miz var ve içeride private olan API'den bahsediyorum. Bu aslında tamamen data alışverişi sağlayan bir API ve biz bu API'nin üzerine yine o data alışverişlerini yapan farklı dillerde yazılmış API'ler geliştirebiliyoruz ki işte hani modülerliği arttıralım, işte bağımlılıklardan kurtulalım vesaire diye. Yani Kolaika'nın üzerine geliştirilmiş birkaç tane uygulamamız var. Aslında az önce bahsettiğim de onlardan birisiydi. Örneğin PHP Core API PHP ile yazdık ama işte o API'yi kullanarak geliştirilmiş bir Node.js uygulamamız var gibi. Ya da işte mobil uygulamamız da aynı şekilde o şeyi kullanıyor, aynı API'yi kullanıyor ama hani içeride aslında monolitik bir API yapısı var diyebiliriz. Hmm. Onun etrafında onu kullanan başka uygulamalar var.
Anladım. Ben şöyle düşündüm. Mesela atıyorum maaş tarafı bir mikroservis. Ne bileyim yemek, bu şey izinler falan bir mikroservis gibi düşündüm yani.
Ya o kadar değil aslında. Ya içeride ya mikroservis şey değil. Yani nasıl desem? Yani gerçekten başladığınızda ölçeklendirebileceğinize çok inandığınız bir dizayn varsa önünüzde gerçekten mikroservis altyapısıyla ilerleyebilirsiniz. Evet, bunu mikroservis yapacağız diyebilirsiniz belki ama biz tabii hala startup'ız diyebiliyorum ve yaptığımız geliştirmeler de hep bunu göz önünde bulundurarak olduğu için böyle hani daha uzun vadeli ya da işte ölçeklendirebilmeyi baştan düşündüğümüz servisleri çok geliştirememiştik. Anca biraz daha işleri şey yapmaya başladık, daha böyle oturaklı yazmaya başladık diyebilirim. O yüzden başlangıçta böyle mikroservis yapalım vesaire gibi bir mimari düşünmedik. Daha böyle monolitik bir şeydi ve onun çevresinde dönen diğer servisler vardı. Ama bunu yaparken de hep modüler bir yapı kullanmaya şey yaptık yani. Dikkat ettik çünkü öbür türlü sen de biliyorsun hani içerisi karman çorman spagetti olabiliyor.
Ben bilmiyorum, anlatacağım burada. Ben
klasik mimariden bahsediyorum aslında. Yani bunu hani önlemek için aslında biraz da hem içerideki teknoloji siteğini çoğaltmak adına hani PHP'ye tek başına bağlı kalmayalım demek adına hem de gerçekten içeride kendi başına tabii ki Kolaika'nın API ile bağlantı yapması gerekiyor, data alışverişi yapması gerekiyor. Çünkü onun üzerine geliştirilmiş uygulamalar hepsi. Kolaika'nın core üzerine çalışan uygulamalar. İşte bu API'yi kullanarak da farklı dediğim gibi küçük uygulamalarımız var içeride.
Anladım, süper. Peki şeyden memnun musunuz? Yani daha doğrusu PHP core dedin, sonra Laravel dedin. Bu Laravel galiba başka bir uygulamanın framework. O da PHP çünkü en nihayetinde. Bir de PHP
Core derken ya ben içerideki şeyi yani bizim core uygulamamız PHP ve Laravel framework yazmış. PHP dili kullanarak, yoksa core derken başka bir şeyden bahsetmedim.
Siz başladığınızda Laravel var mıydı?
Tabii Laravel, yani yanlış hatırlamıyorsam bir 9 senelik geçmiş var diye biliyorum.
Okey, ben daha yeni gibi hatırlıyorum niyeyse. Yok. Favori olmuyor, yani böyle daha hype olması yeni oldu o zaman, ondan dolayı olabilir.
Olabilir yani, hala şu anda en popüler PHP framework'ü 2020 şeylerinde öyle görmüştüm. Hala en popüler PHP framework olarak geçiyor.
Peki orada şey, bir de şeyiniz var anladığım kadarıyla. Şimdi API özelinde ben konuşmaya devam etmek istiyorum. Uygulamalara geçeceğim de. Bir de public app'inizi gördüm ben böyle sizi araştırırken. 3 tane falan endpoint var. Yani 3 tane endpoint yok da 3 tane resource var. Birkaç endpoint var. Böyle authenticate token falan alınmıyor galiba. Yani hani anladığım kadarıyla çok kurcalamadım. O
tam
niye var? Nedir
şey,
o?
Tam zamanına denk geldi, anlatayım. Şimdi geçen hafta bizim aslında public API'miz daha genişti. Ve birçok yeri aslında şu anda içeride private olarak kullanılan API'lerden oluşuyordu. Ve biz bunları kullanıcılarla bu dönemde şirket sayımız artmaya başladıkça ve daha böyle enterprise firmalara yöneldikçe entegrasyon istekleri artmaya başladı. Yani çok fazla var şu anda. Ve biz bu var olan API'yi neredeyse yeni API ile endpointleri yazma aşamasına geçtik. Daha da geçen hafta oldu. Yani o senin gördüğün küçük public API dokümantasyonunu açmamız çok yeni. Diğer tarafta aslında böyle daha bir 50-60 tane endpoint vardı ama dediğim gibi onlar ortak kullanılan endpointlerdi birçoğu. O bir karmaşıklık yaratıyordu. Biz biraz daha bunu hani yeni değilim ve biraz daha daraltalım istedik kullanıcılarla paylaşırken. Onu aslında orada sen görüyorsun. Orada yani şu an geliştirme aşamasında orada yazılmamış bir 10-15 tane daha endpoint var aslında, ama kullanıcılarla böyle birebir paylaşıyoruz. Token alışverişi de yapılıyor bu arada. Yani tabii ki bir API entegrasyonu var.
Yani.
Token alışverişi olmadan olmaz. O şu an var olan zaten şu anda 50'ye yakın bir API entegrasyonu var farklı farklı şirketle. Onun aslında şeyi, dokümanını gördün sen. Yani
Ben
o
hazır olmayan bir şeyi
geliştiriliyor.
gördüm o zaman. Yani
Ya
daha
hazır olmayan değil
primitive.
aslında da biraz daha sample bir kısmı var. Yani orada belli başlı endpointler var. Biraz daha geniş halini özel olarak paylaşıyoruz. Henüz daha oraya dokümantasyon tamamlanmadığı için public olarak açmadık. Yani endpointler hazır aslında. Evet, tabii dokümantasyon çok önemli. API entegrasyonları noktasında. Henüz dokümantasyon tamamlanmadığı için
Orada ben
biraz kısıtlı.
V2'yi görünce zaten dedim ha burada bu kadar eksik
Evet.
V2, burada bir şey var. Ama
Evet.
bir de
Aslında
şöyle
V1'i de var. Ama dediğim gibi dokümantasyonu kapattık.
anladım yani peki bununla ne oluyor? Yani API'yi verdiğiniz insanlar ne yapıyorlar? Sonuçta sizin yani siz zaten bir problemi çözüyorsunuz uygulama üzerinden.
Evet.
Hani ekstra onlar ne ihtiyaçları üzerinden, nereden çıktı yani bu?
Şöyle aslında bu biraz daha bir 100 çalışan üzeri firmaların ihtiyaçları aslında. Bu belli bir markete şey yapan bir şey, hedefleyen bir şey. Ya zaten hali hazırda içeride bir uygulama kullanıyor oluyor, bir program kullanıyor oluyorlar. Bu uygulama demeyeyim de. Büyük mü? SAP kullanıyor oluyor biliyorlar mesela. Ya da işte daha içeride kendi IT ekipleri oluyor ve kendi IT ekiplerine geliştirdikleri bir takım uygulamalar oluyor. Ve diyor ki ben bu çalışanların verilerini kolay kağıda tutuyorum. Okey, bütün süreçleri buradan yönetiyorum. Tamam, mobil uygulamanız da var. Ne güzel, çalışanlarımız buradan giriyorlar. Güzel güzel işte izinlerini talep ediyorlar. Tamam, ama günün sonunda ben bu verileri sizden almam lazım. Bunlar benim olmalı diyor.
Anladım.
Yani o benim olmalı dediğinde o zaman tamam diyoruz. Al, burada API'lerimiz var. İşte entegre ol. İstediğin veriyi istediğin zaman al. Senkron ol. Hatta webhooklarımız da var. Ters yönlü çalışan, yani bizim kolaylık algılamasından onlara veri gönderdiğimiz. Bu şekilde bir ihtiyaç aslında. Anlaşılabilir de bir ihtiyaç belli büyüklükteki firmalar için. Verileri tek bir yerde toplamak istiyorlar çünkü raporlama vesaire konusunda. Biz de böyle bir şey sunuyoruz. Aslında en başta düşündüğümüz bir şey de değildi ama market bizi bu yöne itti diyebilirim yani.
Evet o yani zaten şu şöyle oluyor. Bu yapıda yani aslında monolit kullanıyorsun ama servisler sizin kendi içerisinizde de başka uygulamalar olduğu için onlara da yani kendi içerinizde kullanıyorsunuz.
Tabii.
Yani kendi içerisinde kullandığım bir şeyi niye dışarı açayım dersiniz ama tabii dışarı açmanın şöyle bir tehlikesi var. İyi dokümente etmeniz lazım, bir de kırmamanız lazım. Yani hani sonuçta gidip şimdi bugün V2 yayınlarsanız, budur arkadaşlar derseniz artık orada bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani insanlar
Tabii
uygulama
ya.
yazmışlardır. Çok zor oluyor. Bir de öyle bir riski var. Ama zaten o gene biraz handle edilebiliyor ama gene de zaten API kullanıyorsan verebilirsin dışarıya. Ama şey mantıklıymış. Ben öyle düşünmemiştim. Hani SAP kullanıp kolay İK'da verilerini tutan ve orada da senkron olmasını isteyen insanlar olabilir. Doğru dedim. Ben onun aklıma gelmemişti hiç.
Tabii
Zaten
yani, çünkü Kolayika, yani biz hep insana yönelik ve insanın işlerini kolaylaştıran şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi için API tarafını konuştuk ama aslında front-end heavy ve işte UX heavy bir uygulama. İnsanların, gerçekten sadece çalışanların değil, İK yöneticilerinin de sabah açtıkları, bilgisayarı açtıklarına, çünkü hani bir işte Excel'i görmek var sabahtan akşama kadar. Bir de işte Kolayika'nın böyle daha modern, daha işte fancy butonlarını tıklamak var. Bu aslında bizim en baştan beri değer önerilerimizden birisiydi. İnsanlar tabii bizim uygulamamızı görünce diğer taraftan kullandıkları geleneksel uygulamaları, çok da İK yöneticileri çok da kullanmak istemiyorlar bir yandan. Ya da işte ama yönetime de işte dataları orada tutuyoruz, buraya alamıyoruz vesaire diyemiyorlar. Bir şekilde arada bağlantı kurmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde sağlamış olduk aslında, her iki tarafında memnuniyetini sağlamış olduk bir yerde.
süper. Peki şeyi nasıl yapıyorsunuz? İnsanlar full stack mi çalışıyorlar?
Hayır, yani şöyle, full stack çalışan arkadaşlarımız da var ama tercih etmiyorlar. Yani herkes front-end ve back-end olarak ayrılmış durumda. İhtiyaç olduğunda diyeyim ama hiç de ihtiyaç olmuyor açıkçası. Yani onu da şey yapmayayım. Herkes ya front-end'sini yapıyor. Zaten uygulamalarda ayrı olduğu için, yani API farklı, işte web farklı, mobil farklı bir yerde olduğu için herkes kendi işini, kendi uzmanlığı çerçevesinde icra ediyor.
Burada bir şey soracağım. Tercih etmiyorlar full stack'i ne demek? Yani aslında işe
Yani bak, bizim
girerken
de yok
öyle.
yani bizim ilanlarımız genelde işte backend developer, frontend developer vesaire şeklindedir. Full stack ilanımız bir tane var. Hala var mı bilmiyorum bu arada. Bu Node.js React uygulaması için, hani hem Node.js hem de React yazabilen, işte orada hem backend hem frontend'e dokunacağı için. Ama bizim geleneksel olarak içeride olan ekibimiz hani ya Angular yazar ya işte Laravel ya da işte PHP ya da işte atıyorum Python yazar. Yani orada belki işe alım noktasında böyle bir hedefleme yaptığımız için adaylar da o şekilde geldi ve ekip o şekilde oldu yani.
Sizle
Ama
alakalı.
şeyde evet bizimle alakalı çok da aslında yani full stack işine çok da şey yapamıyorum ya böyle çok yani çok böyle kendisini full stack olarak tanımlayan çok insanla da çalıştım. Kolejka öncesinde de çalıştım. Muhakkak bir tarafa biraz daha fazla uzmanlıkları oluyor gibi geliyor bana
Tabii
yani işte.
ona işte mesela
Ha,
ben
ya
backend based full stack developer olarak
ha, yani
söylerim
mesela
kendime sorarsan.
ya da tam tersi oluyor. Tabii yani böyle hep insanın kalbinde yatan başka bir yer daha fazla ağır basar ya. O yüzden ben aslında o ağır basan tarafta insanların işini yapmasını tercih ediyorum.
Ya biraz da şeyle alakalı. Yani backend bir dille girip işte benim Ruby ile Rails'la ondan sonra Rails monolite seni yönlendiriyor ve orada bir kendini frontend'de de buluyorsun ister istemez. Monolit uygulamalarda çalışıyorsun. Şimdi mikroservis ağır mikroservis kullandığımız bir şirkette çalışınca ama bir yandan da ön tarafı da yazman gerekiyor frontend tarafında. Çünkü bir iş veriliyor. Orada backend'e de dokunuyorsun, frontend'e de dokunuyorsun. Backend'cinin yapmasını beklemiyorsun. Öyle bir kavram yok çünkü. Şimdi ben onu soracağım sana mesela. Nasıl çalışıyorlar beraber? Yani birinin önde gitmesi lazım sanki API'in. Mesela mobil için konuşalım. Atıyorum.
Evet.
Genelde bu tip
Tabii.
yapılarda mobil takımlar geride kalır. Eğer ayrı bir şeyleri yoksa, apayrı bir
Tabii.
dünyada çalışmıyorlarsa çünkü API zaten onlara istediğini veremez. Doğal olarak ilk önce API yazılacak ki mobilde bir şeyler yapılabilsin. Şimdi frontend de mi böyle çalışıyor?
Frontend de böyle çalışıyor aslında ama yani şey de olabiliyor hani aynı sprint, 2 haftalık sprintler koşuyoruz bu arada. Yani aynı sprinte eğer çok böyle heavy bir iş, büyük bir iş değilse, böyle büyük bir task değilse, backend'ini, frontend'ini aynı anda aldığımız işler de oluyor. İşte 2 hafta içerisinde ikisini de halledebileceksek. Ya da işte önce backend'ini alıyoruz, sonra işte frontend'i bir sonraki sprint alınıyor. Ya bu şekilde ayarlıyoruz. Ya bu hep Kolaykan'ın ilk zamanlarından beri de böyleydi. Yani kimse çok az kişidir yani full stack olarak çalışıyor. Ya ben ve işte Efe var bir de bizim diğer kurucu ortaklarımızdan biri. Onun yazılımcı olarak gerçekten çalıştığı ilk satır kodları yazdığımız zamanlarda hani biz hem PHP hem de işte Angular tarafına iş yapıyorduk, geliştiriyorduk ama artık öyle bir şey yok yani. Bütün işler frontend, backend ile ayrı ayrı açılır ve işte onun spekleri ayrı olur. Zamanlamasını da ayarlıyoruz developer arkadaşlarla birlikte. Sorun olmuyor.
Angular yok galiba şu an değil mi?
Angular var, ön tarafta Angular kullanıyoruz.
Ha okey şey öbür uygulama ya şey React dedin de oradan şey
React da ayrı, daha küçük bir uygulamamız ama şu anda kolayika.com uygulamasına girdiğinde göreceğin uygulama Angular uygulaması.
anladım süper. Ya aslında burada şey meselesi var mesela şu an benim bir de dikkatimi çeken. Şimdi İK iş yaptığınız için doğal olarak bu biraz devletle de alakalı ve bu bilgi gizli bir bilgi. Bu veri saklı. Şimdi sen dedin cloud'da çalışıyoruz. AWS dedin. Bu nasıl oluyor? Yani bu on-premise isteyenler falan çıkmıyor mu hiç? Onları nasıl yapıyorsunuz?
Çıkıyor yani on-premise sistemler çıkıyor da daha eskiden daha çok çıkardı ama artık yani biz zaten şeyde yani marketteki kendimizi konumlandırdığımız noktada zaten on-premise sistemler bize gelmiyorlar zaten yani. Ama bir şekilde yani Kolayika gibi bir uygulama kullanmak isteyenlerin ve zaten cloud'dan başka bir çözümleri yok. Bunu birçok insan anladı artık. Yani özellikle COBİL segmentinde birçok yavaş yavaş bu dijitalleşme sürecinde anlamaya başladılar ve bunu şey yapmak çok zor olmuyor ya artık. Yani insanlar günlük hayatlarında da zaten işte akıllı telefonlar, işte mobil uygulamalar, ne bileyim Facebook'ta, işte Instagram'da kullandıkları uygulama, bunun gibi uygulamaları kullandıkları için artık az çok neyin ne olduğunu da farkındalar. Hani çok basit bir şey var aslında burada karşılaştırabileceğimiz. Bankalarda işte mobil uygulamalarınızda bankayı kullanıyorsunuz ve hani onun bütün verilerini hatta paranızı da bu dijital süreçte barındırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Aslında biz de işte burada sözleşmelerimiz tabii ki avukatlarımız, işte ISO 9001 belgelerimiz, KVKK'nın işte bir takım getirdiği şeyler vesaire. Bütün zaten oradaki sözleşmelerimiz ve avukat süreçlerimiz hazır. Yani kimin neye ne soru sorduğu orada önemli. Şu anda bütün sorulara tatmin edici cevaplar verebiliyoruz ve insanları ikna edebiliyoruz. Ya bu ikna da değil aslında. Hani insanlar artık bunu biraz daha anlamış ve okeylemiş durumdalar. O yüzden çok da büyük problem olmuyor aslında. Başlarda biraz oluyordu ama artık Türkiye de buna şey yaptı, alıştı bence.
Peki öbür taraftan şimdi bir de madalyonun diğer tarafı var. Bu müşteri tarafı. Devlet tarafında ne yapıyorsunuz? AVS'deki durumu nasıl gösteriyorsunuz?
Ya şöyle, aslında bilgilerin AVS'de Türkiye dışındaki bir sunucuda tutulmaması diye kesin bir karar yok. Sadece kullandırdığınız şirketlerden ve çalışanların açık rıza almanız gerekiyor. Biz de bu rızayı sözleşmelerimizde alıyoruz. Şu anda o yüzden yani şeydi hani sanki dışarıda tutulunca bir açık varmış gibi herkesin aklında oluyor ama aslında bunun böyle bir kesin bir kanunu kuralı yok şu anda. Biraz gri bir alan. Biz de son zamanlarda böyle işte avukatlarımızla işte ISO 9001'le de uğraşıyoruz. Oradaki denetçilerle de konuşuyoruz. Bunu aslında takipteyiz yani. Herhangi bir anda böyle bir şey çıkabilir tabii ki. Türkiye'de herhangi bir anda bir şeyler olabildiği gibi. Onun böyle bir backup'ını yapmak için de son zamanlarda bir Türkiye'de bir şey barındırmakla ilgili bir planımız var. Daha bu hafta DevOps ekibiyle konuştuk. Bunun da bir şeyini yapacağız.
Ona gelecektim. Tam çok güzel yapacağız. Sen geldin. DevOps ekibi dedin. Bu nasıl bir ekiptir yani? Çünkü şeyden dolayı DevOps merak ettim. AWS'desiniz. Makinelerinizin üzerine Kubernetes'ler falan mı koşuyor? Oradaki yapı nasıl mesela?
Aynen. Biz aslında AWS'e bir 6 ay önce falan geçtik. Ondan önce daha geleneksel bir yapıyla çalışıyorduk. İşte Azure üzerindeydik. Sanal makineler işte tüm işleri ayrı ayrı otomatize eden scriptler falan var. Tabii hiçbir versiyon kontrol sistemine dahil olmadığı için de yönetmesi çok zor oluyor. İlk başlarda böyle her şey çok rahattı, güzeldi ama uygulamanın hacmi büyüdükçe, kullanıcılar arttıkça işte sizin de dertleriniz artıyor. Ölçeklendirebilmeniz gerekiyor. Her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bir yandan da geliştirme ekibine bir darboğaz oluşturmaya başlamıştı bu durum. Biz de işte içeride o zaman bir DevOps uzmanımız vardı. Sonrasında işte onunla tam olarak böyle işleri yeterli seviyede gerçekleştiremeyeceğimizi anlamaya başladık. Çünkü bir yandan Amazon bir derya ve biz hani o tarafa biraz daha göz kırpmaya çalışıyorduk. Oradaki servisleri zaten hali hazırda kullanıyorduk. Biraz daha efektif kullanmak için daha öyle uzman olan bir ekiple çalışmaya karar verdik ve bunu aslında da içeride barındırmaktansa dışarıya outsource etmeye karar verdik. Şu anda dışarıdan aslında DevOps tarafını outsource ediyoruz ama bizimle birlikte çalışan bir ekip gibiler. Zaten hani öncesinde birkaç kez ofiste de çalışmıştık ama şimdi herkes evde olduğu için sanki hani ekibin içindelermiş gibi devam ediyoruz. Onlarla birlikte başladığımız bu süreçte her şeyi aslında bu işte everything as code yaklaşımıyla sil baştan tasarladık ve her şeyi dockerize ettik. İşte Amazon taşıdık. Zaten hani öncesinde SQS'i işte S3'ü vesaire kullanıyorduk. Ama şimdi işte RDBS kullanmaya başladık mesela. Çok rahatladık. İşte Kubernetes servislerini özellikle kullanmaya başladık. İşte CI/CD pipeline'ınızı koda çevirmiş olduk ve böylece her şeyin bütün değişiklikleri şeffaf olarak GitHub'da görebiliyor olduk falan. Bu mesela benim için bayağı life changer bir şeydir yani.
Neden?
Önceki böyle karmaşayı düşündükçe hani bir şeyleri değiştirince sunucuların içine girip bir şeyler yapmaya çalışıyorsun falan ama şimdi artık böyle her şey kapalı kutu ve her şeyi kodla yönetiyorsun. Bu belki benim developer olduğum için biraz daha beni rahat hissettiren bir şey.
Hani o zaman sizin developerlarınız sadece YAML dosyalarını
onu bile yapmıyorlar aslında. Ya içeride yine bizim sistem admin olarak çalışan bir arkadaşımız daha var. Bu dışarıdan çalışan ekiple birlikte senkron çalışan. O biraz bu işlerle biraz daha ilgileniyor içeride. Ama yani developerların DevOps tarafına hiç dokunmuyor diyebilirim yani.
Kaç kişiden bahsediyoruz? Yani kaç kişi front-end, back-end ve DevOps olarak?
Toplamda 6 kişiyiz şu anda. Daha kompakt bir ekibiz yani. Daha fazla olduğumuz zamanlar oldu ama şu anda 6 kişiyiz. Böyle front-end yarısı front-end, back-end yarı yarıya gibi düşünebilirsin. Bu şekilde yani aslında içerideki yapı.
Siz benim şu an çalıştığım takım kadar belki daha az. Benim takımda 6 kişi, 7 ya da 1 developer. Tasarım ve PM'i söylemiyorum zaten. Şey diyeceğim, şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi sen dedin ki benim için bir değişiklik oldu. Ondan sonra işte ben de görebiliyorum artık. Bir de kompakt bir takım. Şimdi bu startup'ız da dedin hala. Şimdi bu teknoloji firmalarında, startup'larda kod kalitesine ve teste dikkat edilmiyor başlarda. Çünkü önemli olan pazara çıkabilmek. Siz ne durumdasınız?
Ya kod kalitesine baştan beri dikkat ediyoruz. Bu bizim için çok strict olduğumuz. Yani iki kişi de olsak, beş kişi de olsak, on kişi de olsak ki Kolaykan 15 kişiye kadar yazılım ekibi vardı. O zamanlarda dahi işte code review'lar, en az iki approve'lar vesaire bunlar çok dikkat edilir. Test konusuna gelince evet Kolayka birinci günden test yazmaya başlamadı. Bunun ceremesini hala çekiyoruz ama şu anda API tarafından bahsediyorum. Test yazmadan herhangi bir iş çıkmamaya gayret ediyoruz. Bunu şeylerimiz işte definition of done'ımıza ekledik. Çünkü bunu başlangıçta yapmadığımız için gerçekten aslında ne kadar büyük bir gafletle ilerlediğimizi biraz zaten farkındaydık ama o zaman öyle olması gerekiyordu. Şimdi tabii işler biraz daha değişti. Daha rahat ve daha önümüzü görerek ilerleyebildiğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden her şeyin test olması zaten gerekiyor. Şimdi o rayı oturtmaya başladık diyebilirim.
Sen işin içinde misin bu konularda yoksa daha high level'da?
İşin içerisindeyim. Yani code review yapıyorum. Geliştirme yapıyorum ihtiyaç olduğunda. Daha şu an PR'ım falan olabilir yani içeride. Yani release'leri takip ediyorum. İçindeyim yani bayağı. Daily'lere her gün katılırım. Ve, yani içindeyim diyebilirim evet.
Güzel. Peki orada senin yani oradaki kültürü merak ediyorum. Yani bu kadar kompakt bir yerde çok yani tabii adı üstünde dirsek dirseğe çalıştığınız için bayağı bir sağlam bir kültürün olması lazım. Yani sen de işin içinde olduğun için. Çünkü domaini en iyi sen biliyorsun. Oradaki kültürü merak ediyorum. Yani hani böyle çok mesela şeyiniz vardır illa ki PHP'de ne var bilmiyorum ama bu analyzer'la işte kodu statik olarak test edenler. Yani burada neye çok dikkat ediyorsun? Mesela senden korkuyorlar mı yoksa yani senin PR'larına nasıl bakıyor insanlar falan böyle nasıl oluyor?
Yok yani ben yani öyle korkulacak bir durum yok. Yani dikkat ettiğimiz şey aslında ya benim kodru yaparken o kodu okuyabiliyor olmamız çok önemli. Yani herkes için böyle yani. Çünkü kodru süreci zaten uzun bir süreç. Yani zaman alan bir süreç. Bir de onu gerçekten okuyamadığın bir kod olduğunda iki kat artıyor. Bu mesela benim için çok önemli. Hani için demiyorum bunu. Zamanım yok, bakamıyorum falan demiyorum ama insanın gün içerisinde zaten odaklanabileceği çok kısıtlı. Yani orada hem işlerimizi bir yandan yaparken hem de çünkü işi sadece code review olan birisi yok içeride. Herkes code review yapmak zorunda. Herkesin kodunu görmek zorunda. Dolayısıyla hani ben bu ekibin başıyım. O yüzden ben code review ederim. Benim approve vermediğim işi çıkılmasın gibi bir durum söz konusu bile değil. Benim görmediğim işler de çıkabiliyor çünkü ben ekibe güveniyorum. Burada da aslında bu kültürü içeride tutmak lazım. Yani sen eğer bir koda approve verdiysen ve o kod release'e çıktıysa ve bir şekilde patladıysa ya da işte release edilmeden önce patladıysa vesaire bunun sorumlusu sadece o kodu yazan değil ona approve verendir de aynı zamanda. Çünkü orada iki tane göz var, üç tane göz var belki. Şimdi bir ekip biraz daha küçüldüğü için bu bakan göz sayısı azaldı tabii ki ama olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Yani testler bu noktada çok önemli. Ama yani code review sadece GitHub'da bakıp işte sayfadaki işte oradan bakıp bir şeyleri anlayabilmek de zor. Zaman zaman işte kendi lokaline çekip branch'i belki oradan bakıp test etmek gerekiyor bazı şeylere. Daha iyi okuyabilmek için ben mesela bazen öyle yapıyorum. Ya bu kültür çok önemli aslında yani herkesin çünkü ortak bir şey geliştiriyorsunuz, yaşayan bir şey geliştiriyorsunuz. Bugün senin yazacağın kodu yarın birisi girip muhakkak ki editlemeye çalışacak, bir şey yapmaya çalışacak, üzerine bir şey geliştirmeye çalışacak. Onu yapamadığı anda zaten bitiyor iş. Yani geliştirdiğim şeyin işin o günü belki kurtardı. Evet, product çok mutlu oldu. Ama dönüp baktığında yazılım ekibinin o dediğimiz hani geçmişe yönelik borç dediğimiz teknik debt dediğimiz şeye bir yenisi daha eklenmiş oluyor. O yüzden bu çok önemli. Yani bütün ekip olması gereken bir şey bence.
Şimdi bu kadar şeyden sonra şunu merak ediyorum. Ben daha bu soruyu kimseye sormadım galiba. Şimdi sen Kolayika'nın CTO'su Gizem Sevinç olarak bu kadar söyledik şeyden sonra geceleri rahat uyuyor musun?
Evet uyuyorum. Yani geceleri rahat uyuyamadığım zamanlar oldu ama şu anda uyuyorum. Bu da aslında bence ekiple ilgili, ekiple çok önemli ve işte zaman geçtikçe aslında orada ortaya çıkardığın ürüne olan güvenin de artıyor bir yandan. Hem de gerçekten arkanda evet böyle bir ekip var ve işte ben bu gece uyuyor olsam da bir şekilde bu işleri çözecek bir ekip var diyebiliyor olman çok önemli. Ya çünkü şu çok önemli. Şimdi hep hani bu ekibin başı gibi hani CTO gibi şey yapıyorum şu an konuşuyor. Sen öyle söylüyorsun ama şunu hiçbir zaman şunu düşünmedim. Ya burada ben ne dersem olur ve işte benden daha iyi kimse bir şey yapamaz ya da daha iyi bilemez gibi değil de tam tersi aslında bu ekipte olan herkesin benden
bir şeyleri daha iyi bilmesi lazım. Yani bana bir şeyler katması, ekibe bir şeyler katması, en önemlisi kolay hikaye bir şeyler katması lazım. Ve tabii ki benden bir şeyleri daha iyi biliyor olması lazım. Tabii ki benden bir şeyleri daha iyi yapabiliyor olması lazım. Aksi halde ben burada tek adam olurum ve bu kesinlikle istediğimiz bir şey değil. Yani kültürümüze uygun bir şey değil.
Zaten şeydir ya, hani senden daha iyi, senin iyi olduğun konuda senden daha iyi birini al ki işe şey olabilsin.
Aynen öyle. Yani sen
işin büyüsün, ama ben burada işin komik yani şeyi sordum. Hani testlerimiz o kadar değil, utanıyor bilmem ne dedin, hani şu dedin bu dedin ya, o yüzden sordum.
Yok yani. Yani o konuda biraz şeyim. Evet, testlerimiz iyi değil. Yani çok cloud coverage'ımız yüksek değil. Test coverage'ımız yüksek değil, evet. Ama aynı oranda aslında yazdığımız koda çok dikkat ettiğimiz ve şey yaptığımız için de hani geceleri rahat uyuyabiliyor. Bir sıkıntı çıkarsa da çözülüyor bir şey.
Vallahi şimdi PHP de scripting bir dil ve çok tehlikeli şeyler olabilir.
Hadi PHP'yi gömelim.
PHP'yi gömmeyelim. Ruby de scripting bir dil ve yani çok iyi unit test yazmak gerekiyor.
Evet
yani,
evet, kesinlikle.
O yüzden biraz baş ağrıtabiliyor, özellikle kompleks projelerde.
Her dil de yani öyle. Her şey de öyle yani, ama dediğim gibi bizim bu tarafta evet her zaman bildiğimiz, ama ya bu çünkü test yazmak bir de şey bir şey değil, kaynak gerektiren de bir şey. Yani sadece zaman vesaire, işte bir şeyleri kullanıcıya yetiştirme kaygısı da değil yani. Gerçekten kaynağın olması lazım. Ona göre bir ekibin olması lazım. Şimdi sen diyorsun ki mesela içeride kaç kişi var paraşütte? Yani onlar çok görece farklı şeyler yani. Bunlar paralel yürüyen şeyler. O yüzden başlangıçta da bu işin ipini tutmadığında bir şeyler domino taşı gibi gidebiliyor, ama biz bunu erken yakalamaya çalıştık. Yakaladık da. O yüzden şu anda içim rahat diyebilirim.
Güzel, yani. Vallahi bu işler kültür meselesi. Yani açıkçası. Çünkü bu kültürü başta tutamazsan bir CTO ve kurucu ortak olarak kimse gelip şey diyemiyor yani, hani hadi yapalım diye. Çünkü genelde sende bitiyor iş yani.
Tabii
bizim de kurucularımız bunu yaptırmasaydı ve böyle gelmeseydi bugün içerideki 30 developer yani test yazmak tabii ki güzel bir şey, ama hani işi yapalım derdi, ama gerçekten başımız çok ağrırdı. İyi yani ve işin zaten doğru yapılma şekli de bu. Ben bir şey daha soracağım ya. 15 kişiden niye 6'ya düştünüz? Ne oldu?
Ya şöyle, aslında o zaman ne oldu? İçeriye yani biz ekipte olan insanların, yani yazılımcıların belli bir sirkülasyon zamanı var biliyorsun. Hani bir iki seneyi doldurduktan sonra, seneyi doldurduktan sonra böyle hadi şimdi başka hype olan bir startup'a geçelim duygusu oluyor. Haklı oluyor.
Biraz yaşla alakalı.
Yaşla da alakalı. Çok, biz çok genç bir
ekiplerle çalışıyoruz.
Aynen, çok genç bir ekiptik ve onların zamanla azalması, bu böyle bir sonuç doğru. Bir de bunun pandemiye denk gelmesi. İşte Türkiye'de zaten yazılımcı açığı var. Yani şey de olabilirdi yani, tabii ki buraya daha fazla developer doldurabilirdik. Yani bu şeyle ilgili bir durum değil. Kaynakla ilgili vesaire bir durum değil, ama yok yani hani ben bu kültürü ilerletebilecek bir yazılımcı bulmakta zorlanıyorum açıkçası.
İnşallah bu podcast'te o kültürlü arkadaşlar dinliyorlar.
İnşallah.
Buradan da hani böyle biraz da fancy şeyler söyle bence. Hani biraz bal çalalım. Özellikle developer motivasyonu falan konuşuyoruz birazdan. Şeyi gördüm. Spotify üyeliği veriyormuşsunuz. Ben diyeceğim şirkete buradan da.
Spotify üyeliği veriyoruz, ama işte Spotify'ın durumu da ne olacak belli değil yani.
Bir şey olmaz. Devam edeceğiz. Bizi ilgilendirmez onlar yani. Hiçbir şey olmaz. Güzel güzel. Şimdi burada da şey var, bir de şöyle bir durum var, sizin gibi bizim gibi SaaS'larda müşterinin, şimdi ücretli bir ürün olduğu için doğal olarak teknik destek de vermek zorundasın. Burada bu 6 kişilik bir ekip nasıl kalkıyor bunun altından, yani hani bu desteği nasıl veriyorsunuz?
Ya şöyle, bizim aslında teknik ekiple işte bu kullanıcı tarafı neredeyse hiç temas etmiyor. Burada Kolay Kağan'ın ilk başından beri böyle bir şey var. Kural gibi de demeyeyim ama böyle bir yaklaşımımız var yani. Orada bir success ekibimiz var. Bir 6-7 kişilik bir success ekibi var. O success ekibi aslında ilk o kullanıcıyı göğüsleyen ekip oluyor. Sorunların birçoğu orada çözülüyor. Orada çözülemeyen sorunlar, bu arada hani bizim monitoring'e düşen, sentry'e düşen vesaire hatalardan bahsetmiyorum. Direkt kullanıcının ağzından gelen hatalardan bahsediyorum. Success ekibi içerisinde çözülemeyen sorunlar oradan product ekibine zıplıyor. Burada böyle bir durum var, oluyor. Ya bu arada bu şey değil hani.
Bu zıplama nasıl oluyor? Zaten hani hemen hemen öyledir de.
İşte intercom'dan yazıyorlar mesela. Okay. Ya da işte mail atıyorlar. Ulaşmak isteyen ulaşıyor. Telefonla arıyorlar falan yani. Product ekibine zıplıyor. Product ekibi bu durumu yani success çözemiyorsa belki product çözebilir diye, hani onların bilmediği, görmediği bir şey vardır belki diye, ama product ekibi de çözemediğinde o zaman bu işin bir işte bir channel'ımız, bir mailing grubumuz var aslında. Ya orada konuşuluyor ya işte emin olunan bir şeyse Jira'ya ticket issue açılıyor. Eğer aciliyeti varsa tabii product ekibi hemen sprint'e de koyabilir. Acilen de alabilir. Öncesinde böyle on-call engineer'larımız vardı. Hani o hafta herhangi acil bir iş, herhangi bir acil bir iş çıktığında mutlaka o kişi bakacak diye. Ama şu son zamanlar o kadar böyle aman hemen bakılması gereken acil bir işimiz çıkmıyor açıkçası. Ya işte var olan sprint'e acilen eklenmesi gerekiyorsa ekliyoruz, yapıyoruz. Ya da işte sonraki sprintleri alıyoruz vesaire. Bu şekilde bir şey var. Cycle var aslında.
Tıkır içeride. Tıkır çalışıyor diyorsun artık yani. Gelmiyor artık.
Evet yani şey önceden mesela aman falan deyip böyle hemen makinelere sarıldığımız zamanlar da oluyordu ama şu an artık biraz daha hani şeye ulaştık diye hissediyorum. Olgunluğa ulaştık.
Ben Gizem'le LinkedIn üzerinden iletişime geçtim. Şimdi ya bunu dinleyenlere anlatıyorum. Şimdi orada böyle çok şey bir kadın gibi duruyor. Yani böyle şey tabii yani LinkedIn olduğu için galiba. Gayet işe gel bir insanmış. Şimdi bu soru da şey zaten hani sana değil de genelde sorduğum bir soru. Zaten sen hayır diyeceksin, hep beraber karar alıyoruz da oradaki şeyi merak ediyorum. Bu yazılımla ilgili özellikle backend'de mimari kararları alırken ya da bir işin nasıl yapılacağına sen müdahil oluyor musun? Yoksa arkadaşlar kendi aralarında bunu hallediyorlar mı?
Kendi aralarında hallediyorlar. Yani bir işte task, bir iş geldiğinde öncesinde product ekibi bu işi ya bize işte planlamada ya grooming session'larında sunar. Eğer büyük bir işse ya sunumu yapılır vesaire. Bir anlatılır yani ne yapacağız. Ve bu işin teknik tarafı aslında yazılım ekibinde bir mimar falan bir böyle bir title yok bizde. Herkes aslında o işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikir sahibi olmak zorunda. Çünkü yarın bir gün herkes o işte o kodda geliştirme yapabilir. Sorumluluğu yayma taraftarıyım. Herhangi birisine mimari sorumluluk verdiğinizde yarın bir gün bir sorun olduğunda yine bütün işler onun başına patlayabiliyor çünkü. O yüzden ekipteki herkesin bu işin altına imzasını atıyor olması şart. Bunu işte ya işte bunu tabii pandemiden önce ve pandemiden sonra diye ayırabiliriz. Eskiden toplantı odasında tahtalarda yazıp çizerdik işte. Database architecture çıkartılırdı. İşte nasıl olacak, hangi servisler yazılacak vesaire. Bunu böyle belki bir gün boyunca tartıştığımız zamanlar oluyordu. Şimdi bunu online platformda işte Zoom üzerinde ekran paylaşımlarında vesaire yapıyoruz. Fena da olmuyor aslında. Hani o birbiri yani dirsek teması yaptığımız zamanki kadar bir şeyle olmuyor tabii. O heyecanlı olmuyor maalesef ama hallediyoruz. Ama dediğim gibi yani benim herhangi bir şeye bu böyle yapılacak dediğim bir durum yok. Yani sadece fikir verebiliyor olurum domaini bildiğim için. Tabii yeni eğer yani burada tabii sinir olan arkadaşlar biraz daha işin doğal yollarla hani yapılan toplantıyı lead ediyor oluyor ya da işte fikirleri daha baskın olabiliyor. Ama bir şekilde tartışarak bunu çözüme ulaştırıyoruz. Benim yanlış gördüğüm bir şey olursa bunu söylüyor oluyorum. Ya da onların benim fikrimde yanlış olduğu bir şey olabiliyor vesaire. Daha böyle kolektif bir şekilde çözüyoruz yani.
Anladım mükemmel. Zaten hani startup'ın ruhu o. Yani herkesin bir takım oyuncusu olması gerekiyor orada. Evet. Bir şeye geçelim. Yani bu, zaten sona doğru gelecektim de lafı geçince merak ettim. Şimdi sen de yemek sepetinde çalışıyordun dedin daha önce. İşte ondan sonra Kolay İK'da bu zamana kadar hep ofis şirketiydi. Uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor muydunuz? Şu an nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama onunla beraber bu pandemide çalışma şeklinizde bir zorluklar oldu mu? Değişimler oldu mu? Neler yapıyorsunuz?
Ya aslında çok üzerine denk geldi. Biz şimdi pandemi başlamadan 1-2 ay önce falan çok değil. Oturup böyle içerideki departman yöneticileriyle birlikte işte evet arkadaşlar böyle bir durum var. Hani herkes duyuyoruz. Dünyada böyle bir akım var. Remote çalışmaya ne dersiniz? İşte bizim ofisimiz Sanayi Mahallesi'nde. Hani metroya çok yakın ama yine de karşıdan ya da işte başka yerlerden gelen insanlar için yol çok problem olabiliyor. Bunu çözebilir miyiz bir şekilde diye böyle oturup bayağı bir toplantı yapmıştık. Ama sonrasında işte sene sonuna kadar yapacağımız işler ve işte şirketin stratejik planları doğrultusunda bu işin biraz daha böyle bize yük olabileceğini. Çünkü hiç deneyimlemediğimiz bir şeydi. Evden çalışmayı hiç deneyimlememiştik. Yazılımcılar için hiçbir şey değil ama işte işin herkese adil olmak noktasında satış tarafı var, success tarafı var. Growth tarafı var vesaire. Onları aslında nasıl bu işi adapte edeceğimizi düşünüyorduk ve o toplantıdan bu sene bu işi yapmayalım kararı çıktı. Biraz daha hani rahat olduğumuz bir dönemde yaparız diye. Hemen bir ay sonra pandemi patladı ve herkes eve çıktı. Biz böyle hatırlıyorum perşembe günü oturduk işte yönetim olarak dedik ki tamam gidelim artık evlere bu iş böyle olmayacak. Hemen o gün VPN'leri zaten vardı da işte biraz daha genişlettik kapsamını. Herkesin bilgisayarına çalıştığından emin olduk ve cuma günü topladık pılımızı pırtımızı herkes evlere gitti. Çok hızlı oldu aslında. Bunun bir sebebi de yani bu kadar rahat olmasının bir sebebi de bana kalırsa dokümantasyon kültürünün çok baştan beri şirkette oturmuş olması. Her şeye yazılı olarak ulaşabiliyorsun. Biz zaten bulut tabanlı teknoloji sunduğumuz için içeride de aslında her şeyi işte bulutta çalışan tool'lar üzerinde işte fiziksel olarak tutmadan ya da işte bir, herhangi bir bilgisayarda bulunan bir dosya üzerinde tutmadan herkesin erişebileceği online platformlarda yönetmeye çalışıyorduk hep. Bunun da aslında kaymağını bu dönemde rahatça yiyebildik. O yüzden böyle her şey, tabii bu dönemde biraz daha hızlandırdık bu süreçleri artık. Her şeyin yazılı olduğu Confluence kullanıyoruz. İşte orada mesela herkesin her şeye rahatça erişebildiği bir ortam daha fazla sağlamış olduk. Bu da bize aslında rahatça bu remote işini atlatmaya yardımcı oldu.
Bu doküman meselesi zaten çok böyle ayyuka çıktı artık. Ama sizin şey çok enteresan geldi bana. Uzaktan çalışmayı düşünmüyorken bu kadar hazır bir dokümanla çıkmanız yani niye? Bu dokümandan kastın şey değil mi? Yani hani gene yazılımla alakalı bir doküman. Hani ürünle alakalı.
Her şeyle ilgili yani nasıl söyleyeyim sana satış süreçleriyle ilgili de mesela satışa gelecek bir arkadaşın da mesela onboarding süreçleri aynı şekilde. Ona da belki geliriz ileride. Yani içeride herkesin evinde gün içinde çalışıyorken herkesin evinde masanın başında böyle oturup kendini yalnız hissetmeyeceği bir durum oluşturmaya çalıştık aslında. Düşünmüyorduk. Çok haklısın ama biz belki biraz da boşuna korkmuşuz diye düşünmeye başladık aslında sonradan. Biz bu işi halledebilirmişiz diye. Rahatça geçebildik. Sadece yazılım ekibi için konuşmuyorum bunu. Diğer tüm ekipler için de aslında böyle. Yazılım ekibi zaten hani biliyorsun dünyada zaten bizim bilgisayarımız olsun, bir tane masa olsun, internet gibi iyi çalışsın. Sıkıntı yok.
Birazcık var ama tam o kadar da değil.
Yani sosyal anlamda var tabii ki ama.
Biraz da sessiz ve şey bir ortam. Yani gerçi herkese göre değişir de kafede çalışan da var, çalışamayan da var.
Tabii tabii.
Şu an kafeye hani gidemiyoruz gerçi.
Daily'lerde işte çocuklarla birlikte daily yaptığımız zamanlar da oluyor bazen. Yani ev ortamı
çocuklar, kediler, köpekler.
Kediler, kuşum. Köpekler, çocuklar. Yani ev ortamı çok daha farklı tabii ama bunu hani iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz biz de şirket olarak. Çünkü herkesin evinde çalışma ortamı olmuyor. Bu zamana kadar olmuyordu yani kimsenin böyle düzgün bir sandalyesi yoktu. Hani yemek masası sandalyesinde çalışıyor olmak da bir yerden sonra fiziksel olarak sıkıntı yaratıyor.
Ben evde bilgisayar açmıyordum ya.
İşte yani hani bilgisayar açmıyorsun evde. Hani doğru düzgün bir masan olmuyor falan ama bu konuda biz de bütün çalışanlara, ekibimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaçları olursa evin içerisinde diye.
Böyle dedim diye de bakalım bana ne yapacaklar şirketten bunu dinleyen. Bilgisayar açmıyordum yani ben evde ya diye böyle. Eskiden yok çalışıyor. Yok yani ben akşam zor yani önemli bir şey yoksa.
Ya iş hayat dengesini için kurmak çok önemli. Ben Kolayka'dan önce de yemek sepetinden önce hatta remote çalıştığım bir dönem olmuştu ve o zaman yeni hiç başlamıştım çalışma hayatına. O zaman böyle bir şeyin içine düşmek çok çok daha kötü. Şimdi düşünüyorum hani yeni işe başlayacak olan arkadaşlar için bence kötü bir dönem. Yani çünkü dirsek teması yaptığın birisinden öğrenebileceğin şeyler çok farklı oluyor. Online'da öğrenemeyeceğin bir ton şey var. Ofis ortamı çok farklı. O yüzden böyle biraz daha senior arkadaşlar için daha rahat olabilir ama junior olan arkadaşlar için şirketin çok daha fazla çaba sarf etmesi lazım onları yetiştirmek adına.
Aynen. Şirketin değil bence. Burada şirketin çok yapabileceği bir şey yok. Oradaki senior level'daki arkadaşların, yani bizlerin o arkadaşlara aramıza yeni katılan, hatta yani yeni katılan bir senior da olabilir. İlla şey olmak zorunda değil junior. Bunlara yardım etmesi gerekiyor. Yani hani yanlarında olduklarını, herhangi bir soruda ulaşabileceklerini, asenkron, çok asenkron, yani asenkron olalım okey ama hani bir şey sorduğu zaman o insanı biraz önceliklendirmek lazım. Tabii burada hemen şeye geçelim istiyorsan hani onboarding süreçlerinde sizdeki bu body mekanizmasını falan birazcık daha iyi olması lazım ki insanlar kendilerini yalnız hissetmesinler. Siz neler yapıyorsunuz? Yani ya aslında ben şu şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi boarding'i boş verelim. Dokümanı yazmak sorun değil de dokümanı update tutabilmek önemli. Sen şey dedin ya bizim definition of done'ımızda şunlar şunlar var. O zaman bu da definition of done'ımızda var. Yani yeni bir endpoint X'ye geldiği zaman dokümanın da yazılmasını ön koşu, yani bir koşul olarak veriyorsunuz değil mi?
Tabii. Dokümanı yani eğer dışarıya açılıyor, ya zaten hani kod içerisindeki yazılan PHP doklardan, JS doklardan bahsetmiyorum. Onlar zaten olması gereken şeyler ama eğer dışarıya açılacak bir şey varsa mutlaka dokümanın olması lazım ve o dokümanın aslında yazılımcının gözünden değil de, ya tabii ki yine onu karşı tarafta yazılımcı entegre edecek, onun okuması, yine bir yazılımcının okuyor olması lazım ama hani her tarzda yazılımcının okuyabilip anlayabileceği bir doküman yazıyor olmanız lazım. Orası biraz kritik çünkü bu API entegrasyonları sürecinde her şekilde firmayla, her türlü ekiple karşılaştığımız için onun sıkıntısını biraz çektik. O yüzden daha böyle daha anlaşılır bir doküman yazıyor olmanız lazım. Yoksa işler böyle mailler içerisinde karmaşaya, telefonlara falan dönüyor. O yüzden bu evet bizim olmazsa olmazlarımızdan biri. Bu sadece yazılımcılar için de değil. Ürün ekibinin örneğin bir feature çıktığında mesela bizde onun mutlaka dışarıya açılacak dokümanları, işte destek ekibinin yazdığı dokümanlar güncellenir. İşte içeride olan dokümanları güncellenir. Hem İngilizce hem Türkçe çünkü yurt dışında da kullanıcılarımız var. İşte bunlar Confluence'da yazılır, Drive vesaire bir yerde tutuluyorsa oradakiler güncellenir. Bu biraz otonom bir süreç. Dediğin gibi bu işi yazıp koymakta bir şey yok. Yani onu yaparsın zaten, işin bir parçasıdır. Birkaç saatini daha ayırırsın yaparsın. Ama bu yaşayan bir durum olduğu için bir gün biz orada bir şey değiştirdiğimizde oradaki doküman tamamen legacy kalmış olabiliyor. O yüzden yani herkesin bu kültürde olduğu bir noktada abi ben bunu değiştirdim işte siz de burada bu taraftaki dokümanı değiştirin ya da işte bu işten sorumlu kim varsa işte buradaki ben burayı okudum işte şuraya hemen comment yazıp burası böyle yanlış kalmış burayı böyle değiştirmemiz lazım gibi böyle bir doğal oluşan bir kültür var aslında içeride. O yüzden işin şey olması da hani yaşayan bir doküman olmasını da bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Yani biraz kültürün bir parçası.
Anladım, süper. Zaten yani oradan çıkıyor. Bak gene kültürden çıktı. Test meselesinde de konuşmuştuk. Şimdi o zaman hemen onboarding'e zıplayalım. Yani bu süreçte ya da genel bir sürecinizde onboardinginiz nasıl oluyor?
Yazılım ekibi için konuşayım.
Lütfen.
Yani şimdi ben bütün ekiplerin bir onboardingini bir noktada değdiğim için aslında. Ya şöyle aslında herkes şirketin içinde bir şirketin kendisinin overall'da bir onboarding var. Bir de dahil olduğu ekibin içindeki onboardingi var. Burada herkese bir tane işte backend ise frontend ise neyse bir body atıyoruz. Ve ilk günü bir first day challenge'ımız var. İşte bilgisayarı vesairesi verildikten sonra ofisteyken tabii oturduğu masa, işte yanına kolay kağıdan birkaç hediye vesaire olurdu. Hala oluyor da hani masa üzerinde böyle daha hoş bir durum oluyordu bence. Ondan sonra ilk gün mutlaka bir task yapmasını çalışıyoruz. Yani bekliyoruz demeyeyim ama onu bir şekilde bir task'ı PR'ını açmış ya da işte PR'a hazırlanmış bir şeyler yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yanında bir body'si oluyor. İşte daha önce onun için hazırlanmış daha böyle seviyesine göre ufak ya da işte orta ölçekli bir iş olmuş oluyor. Hem bizim içerideki işte o CI/CD sürecini yaşayarak öğrenmiş oluyor. Hem de kodu birazcık girmiş oluyor. İlk gün mutlaka bir iş yapmış olmasını sağlıyoruz yani.
İlk gün PR mı dedin sen, ben mi yanlış
duydum? Yani PR demeyeyim de hani en azından bir şeyler commitlemiş olması iyi olabilir. Yani
ilk gün ilk hafta. Nasıl ayağa kaldırdı daha neyi commitlemiş?
O yani. Hallolur ya, o bir saat bile sürmüyor ortam ayağa kalkması, bir şey değil zaten Docker'ı her şey.
Anladım, okey. Yani body veriliyor o zaman.
Evet, mutlaka bir body. Sadece kod tarafı için de değil. Hani aslında o gün hani şirkete yeni geldik ve işte ne bileyim çay nereden alınır, işte tuvalet neredeydi vesaire gibi, işte kim nedir falan, bu tarz sosyal şeyleri de aslında rahatça yaşayabiliriz.
Bunlar dokümanda yazmıyor mu? Yazıyor olması lazım aslında.
Yazıyor, tabii ki yazıyor da hani en azından hani o gün öğle yemeğine çıkarken birlikte çıkabileceği, hani böyle insanlarla daha kaynaşabileceği, yanında olabileceği birisi olsun istiyoruz.
Şey meselesini şimdi merak ettim. Ben aslında bununla ilgili Twitter'da bir tartışma vardı bundan birkaç sene önce. Masaüstü hediye muhabbeti. Bazı şirketler var yurt dışında. T-shirtler, çantalar, işte termoslar, Netflix üyelikleri, Amazon hediye kartı, işte bilgisayar, mouse, ekran zaten var, klavye, işte böyle masanın üstü pazar yeri gibi oluyor. İşte bunun yerine işte diyor bilmem ne işte verseler para falan gibi şeyler konuşan insanlar var. Ben daha bu tip şeyler benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani baktığım şirketin hani atıyorum spor salonu üyeliği yapmasındansa ne bileyim aylık bilmem ne işte ya da geldiğimde bir tişört vermesi daha iyi olabilir gibi geliyor. Bu kimin fikriydi sizde?
İlkan'ın fikriydi. Yani aslında evet İlkan'ın fikriydi diyebilirim. Yani bu bizim zaten içeride bir tişörtlerimiz vardı. İşte zaman zaman dağıttığımız içeride işte etkinliklerde giydiğimiz ya da işte çekimlerde giydiğimiz o tişörtleri aslında böyle kutu kutu tişört vardı yani. Onları yeni gelen arkadaşlara da hani ben bu tişörtü nereden alabilirim demesin diye vermek gibi ya da işte termoslarımız var ne bileyim bardaklarımız var falan onlardan bir tane hediye. Ya Twitter'da dönen şeyi de bilmiyorum ya bahsettiğin şeyi ama yani hediye yerine direkt cash mi istemiş onu anlayamadım.
Yok şimdi hediye böyle bir ton şey var. Hani onun yerine işte evet aynen mesela hani cash olabilir ya da işte ne bileyim bir başka bir şey olabilir. İşte
ya hediyedir ya o ayıp
değil
mi ya?
Her şey mi diyorlar yani. Evet ama işte herkes aynı şeyi almıyor.
Ne bileyim bana yani şey garip geldi. Ya o bir şey ilk gün böyle hani hoş geldin bak bir de işte falan.
Ben
şey
de öyle
yani, ne bileyim garip.
Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bir de şey tarafı var tabii bu işin şimdi. Ben sizi ararken internette böyle konuşmadan önce araştırma yapıyorum şirketler adına kadar ilginç. Sizinle ilgili çok fazla bir şey bulamadım. Özellikle böyle open source projenize yani kitapta falan biraz bakayım dedim. Niye böyle oldu?
GitHub'da bir tane projemiz var aslında. NPM paketleri olarak var ama GitHub'a daha açmadık. Böyle biraz daha lansmanını yapacak güzel bir sayfa yapılsın diye bekliyorum. Bizim Koleika'nın işte Angular üzerine yazılan bir UI elementler library'si var. Koleika'da artık yeni bir özellik, yeni bir işte feature geliştirildiğinde dizaynları yapıyoruz ama hani her bir elementin Angular üzerine rahatça kullanılması için bir library'miz var. Hani şey gibi düşünebilirsin, Bootstrap library'si gibi düşünebilirsin. Ve Koleika'ya özel Koleika'nın dizaynerleri tarafından
Angular'da
yapılmış.
Angular'da komponentler yok değil mi? Yani yok hatırlamıyorum. Bir kullandım ben o yüzden.
Bak şu an Angular.js'den bahsediyorsun sen. Şu an Angular 2 ile birlikte gelen Angular 10 serisi var. Orası da aslında şey bayağı hani object oriented metodolojilerine rahatça uygulayabildiğin geleneksel JavaScript kurallarını biraz daha hatta hani bir tartışmalı bir konu hani Angular'ın şu anki durumu. O yüzden var yani komponent yapısı, modül yapısı her şey var. Böyle bir paketimiz var bu arada. NPM'den hatta 1000 küsur indirmesi falan varmış. Geçen gün de konuştuk. Ama henüz GitHub'da lanse etmedik. Açmadık yani. Onu böyle güzel bir sayfa falan yapalım. Hani en azından bir duyuralım sosyal medyada diye de bekliyoruz ama bu bir ay içerisinde çıkar diye tahmin ediyorum.
Çok iyi yani bu kadar küçük bir ekipte onu yaparsanız çünkü maintain etmeniz gerekecek.
Evet ama zaten o doğal yollarla maintain ediliyor. Çünkü biz hani artık o frontend tarafındaki bütün komponentleri bu library üzerinden kullanmaya başladık. İçeriye embedded bir şey yazmıyoruz. İşte ne bileyim bir input eklenecekse zaten bu kütüphane üzerinden gelen komponenti kullandığımız için. O zaten bizim geliştirdiğimiz bir kütüphane aynı zamanda.
Ya o gerekiyor biz de öyle yapıyoruz da bizimki çok açık değil. Açık mı bilmiyorum galiba ya. Ama burada işte bir şey yani hani biraz açık kaynak kültürünü öğrenmek istedim. İşte community'ye destekleriniz olsun. Zaten birkaç etkinlikte vardınız galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Ya evet zaten hani PHP kullanıyoruz. İşte Angular keza hani açık kaynak kodlu diğer her şey zaten lisanslı bir ürün kullanmıyoruz. Ama tabii
lisanslı
üretim...
derken onlar da lisanslı da şey.
Yani hani şey olur.
Şimdi linç yemeyelim.
Ha, tamam.
Kapalı.
Kapalı kod demeyeyim. Hani kapalı kod kullanmıyoruz. Ama tabii haklısın yani bu noktada hep kullanıcı olmak değil biraz da üretici olmak lazım. Özellikle bizim gibi şirketlerin bu tarz şeylere önem veriyor olması lazım. Biz komünitelere ya da işte tabii pandemiden önce bu konferanslara vesaire hep katılıp bir şeyler yapıyorduk. Ama hani GitHub tarafı biraz eksik kaldı haklısın. Bunu da bu bahsettiğim projeyle biraz daha canlandıracağız onu.
GitHub olur, GitLab olur. Artık nereye koyarsanız o ben GitHub diyoruz da şey.
Ha GitHub'ı biz evet. De GitHub kullandığımız için içeride aynen, o evet. Ağzıma kalmış.
Bazen insanlar yanlış anlıyor biliyorlar. Ona mal vermemek adına düzeltin dedim. Peki bu süreçte mesela şey de önemli. Yani bu tip şeyleri insan developerların motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsunuz? Yani hani mesela destekliyor musunuz bir açık kaynak proje yapmasına ya da işte bir yerlere sağa sola gitmesini falan?
Ya tabii ki. Şimdi pandemiden önce aslında biz bütün etkinlik demeyeyim de işte yani işte mesela PHP bizim teknolojilerimizi kullanan etkinliklere zaten çoğunlukla sponsor oluyoruz. Ve işte orada biletlerimiz oluyor ve o gün işte topluca etkinliklere gidiyorduk. Hatta bu sene şey de yapmayı planlıyorduk pandemiden önce işte yurt dışında bir etkinliğe belki gönderebiliriz arkadaşları işte bir iki kişiyi belki böyle bir bütçe ayırabiliriz falan diye. Bunun planlarını yapıyorduk. İşte mesela Angular frontend ekibinden böyle bir istek gelmişti. İşte Angular'ın ng-conf'ları çok meşhur dünyada. Hani belki Avrupa'da yakın bir ülkeye gidilebilir böyle bir şey falan diye. Bunun planını yapıyorduk aslında ama böyle olunca şimdi zaten bütün her şey online'a döküldü. Ama hep birlikte mesela şey yaptığımız, online konferanslara katıldığımız zamanlar oluyor. Ya da işte birisi bir yerde bir konferans gördüğünde işte online şuraya ben geliyorum, hadi siz de gelin vesaire gibi. Böyle birlikte katılıp işte sonra onları yorumladığımız etkinlikler yapıyoruz. Bunun dışında işte hani bazı günlerde böyle hani online olarak toplanıp birlikte yaptığımız işte yemekler, hani bilgisayar önünde yemek yiyoruz falan mesela. Böyle şeylerle biraz
geçen gün
böyle şeyleri biraz daha hani arttırmak lazım çünkü sıkılıyoruz gerçekten. Böyle şeyler yapıyoruz. Onun dışında motivasyonu ya kolay kaldı. Şöyle bir şey var. Yani içeride bahsetmiştim ya sana, ufak ufak uygulamalarımız var ve bu uygulamaları aslında herkes geliştirebilir. Yani Kolayka'nın API'ni kullanarak içeride product ekibinin öncelik verdiği ya da vermediği bir sürü iş fikri, uygulama fikri var. Bir yazılımcı olarak eğer sen bir hani website project yapsam, ne yapsam, işte aklıma da bir şey gelmiyor dediğin herhangi bir an aslında Kolayka'da çok da mümkün değil. Çünkü yapacak çok fazla şey var. Ve biz bunu destekliyoruz da. Hatta yani sen mesela Kolayka'ya atıyorum şu anda Vardiya uygulaması var ama işte bir Vardiya uygulaması fikri vardı ve bunu ufak ufak böyle bir POC haline getirdin kendi başına. Ve bunu işte içeride hiç belki planda yokken satılacak bir hale getirebiliyorsan eğer bir şekilde bunu senin onurluğunda lanse edebiliriz. Ya da işte bunu bir şekilde büyüme tarafına aktarabiliriz ya da satış tarafına aktarabiliriz. Aslında bu tarz projeler Kolayka'da çok destekleniyor. Yazılımcı tarafında da çok destekleniyor. Böyle bir motivasyon sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim.
Anladım. Bu güzel motivasyon. Bir de kompakt takımlarda zaten işler bir şekilde, insanlar birbirini çok iyi tanıdıkları için hızlı da ilerliyor. Bilgi paylaşımı çok hızlı olur.
Evet. Yani bir de bir işin, projenin sahibi olmak bence bir yazılımcı için güzel bir motivasyon. Yani ben kendimi düşünerek böyle olduğunu düşünüyorum. Gördüklerimden de öyle. Yani çok büyük bir domainimiz var. Ama hani bir projenin owner'ı olmak, onu çok iyi bilmek belki daha bir motivasyon sağlayabilir. Ya belki değil, öyle bence.
Büyük bir motivasyon, öyle. Yani belki bile değil. O çok güzel ve büyük bir motivasyon bence de. Şimdi burada sen şey dedin, kültüre çok önem veriyoruz dedin. Yazılımcı çok bulamamak gibi bir şey duydum ben. Yanlış da duymuş olabilirim. O zaman hadi gel bir çağrı yap buradan. Siz işe alımlarda nereden ulaşabilir arkadaşlar? Bir de nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir süreç geçiyor?
Jobs.kolayka.com bizim bütün ilanlarımızın listelendiği sayfa. Oradan bakabilirler. Zaten ben de işte ya da şirketlerin diğer arkadaşlarla sürekli sosyal medyadan paylaşıyoruz ihtiyacımız olan pozisyonları. Bu pozisyonlardaki arkadaşlar bize ulaşabilirler tabii ki. Bizim işte 4 aşamalı bir işe alım sürecimiz var. 3 ya da 4 değişebiliyor. İlk aşamada bir İK sürecinden geçiyor. Yani o daha göreceli olarak kısa bir süreç aslında. İşte kültür uyumluluğu klasik, yani İK'cı gözüyle bir görüşme oluyor. Sonrasında bir teknik ekipten bir arkadaşla görüşürüz. Bu da yine sözlü bir görüşme. Yani çalın bir sonraki evrede oluyor. Daha böyle teknik sohbet, hani teknik sohbet kabiliyetlerini görmeye çalışıyoruz. Ekipteki konumunu görmeye çalışıyoruz. Sonrasında da bir challenge oluyoruz. Domainine ve işte seviyesine göre. Yani bu challenge da aslında çok uzun böyle günlerini alacak bir şey değil. Kimsenin vaktini alma taraftarı değilim. Onun uygun olduğu bir zaman diliminde yapmasını istiyoruz aslında. Hani böyle zaman kısıtımız çok da önemli değil. Yeter ki yapmak istiyor olsun ve yapsın. Dokümanda işte istediğimiz şeyleri karşılayacak bir proje çıkarmasını bekliyoruz. Sonrasında da o yaptığı çalışma üzerinden bir, artık online yapıyoruz, online bir görüşme yapıyoruz. Bize işte ekran paylaşımı yaparak kodlarını anlatmasını, nasıl bir yapıyla düşünüp nasıl bir mimari kurguladığını anlatmasını bekliyoruz. Hem biz ona bir şeyler katalım, hem o bize bir şeyler katsın. Böyle biraz tartışmalı bir session'da oluyor. Anlamaya çalışıyoruz aslında birbirimizi teknik olarak. Yani sonrasında da işte şey, eğer okey olursa hızlıca ilerliyoruz.
Ama herhalde kültüre bayağı o konuşmada, yani İK konuşmasında böyle bir teknik konuşmada biraz daha orada kültür ölçülüyor sanırım.
Tabii yani kültür ölçülüyor. Yani işte her şeyini yani böyle konuşmak çok istemiyorum ama yani işte uyumlu mu değil mi aslında buna bakıyoruz.
Çok ekip, önemli takım evet, olacak. Evet, uyumlu mu tabii ki bakacaksın.
Aynen yani.
İlk onun ağrı değil sonuçta.
Evet yani işte takıma uyumlu mu? Bir şirket kültürüne uyumlu olur mu? Daha önceki çalıştığı şirketlerle işte bir startup'a geliyor olmasının farkında mı vesaire. Çünkü bu farklı bir ayrım yani. Ona biraz bakıyoruz. Tabii bu değişiyor pozisyonuna ve işte seviyesine göre. Ama bu ilk adım çok da hani şey olmuyor. Zorlayıcı bir adım olmuyor bence. Asıl sonrasında, challenge sonrasında yaptığımız teknik görüşme biraz daha belirleyici oluyor diyebilirim. Ama tabii böyle çok şey de değil yani. Bu süreç birazcık zor. Hani hem yazılımcı tarafı olarak, bizim tarafımız olarak da zor. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey gerçekten ortada bir emek var. Bu çok değerli. Yani bizim için birkaç saatini de olsa belki daha fazla uzun da bir sürebiliyor. Bunu ayırmış, bize bir şeyler göstermeye çalışmış. Bunu aslında ona da faydalı bir süreç haline getirmeye çalışıyoruz.
Şimdi bence nazik olmaya çalışma. Hiç öyle değil o konuda. Ben öyle bakmıyorum. Emek var
ben,
diye.
Ben her öyle bakıyorum. Güzel. Yani şu, eğer...
Çünkü orada bence. Bir sen bir işveren olarak birini arıyorsun sonuçta. Hani favor yapmıyorsun orada. O da iş arıyor. Hakkını vererek kendini orada göstermek zorunda. O süreçte onu gösterecek. Sonra işe geldiğinde ha okey bu yanlış karar vermişsin dersiniz. Yollarınızı ayırırsınız ya da aa gerçekten çok iyiymiş. Biz az düşünüyorduk gibi dersiniz. O farklı mesele. Ama iş görüşmesi anında ortada bir emek var diye çok da bence öyle bakmamak lazım ya.
Gene ya şöyle bakıyorum.
Onu yani, alabilmek lazım yani.
Doğru. Şu tarafına bakıyorum aslında. Hani tabii ki ortada bir favor yok ama şey yapmıyorum mesela. Yapmıyoruz mesela hiç. Koduna baktıktan sonra ya da yani kodunu bir kere çok iyi inceliyoruz ve baktıktan sonra eğer böyle çok çok çok kötü değilse yani mutlaka bir görüşme yapmaya çalışıyorum.
Tabii.
Anlamak için yani hani çünkü ben de daha önce yaşadığım işte arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Hiç geri dönüş yapılmayan şirketler oluyor ya da işte oho. Hiç koduna baktıktan sonra belki bakıyor ya da bakmıyor. Haber verilmeyen şirketler oluyor. Bu hoş bir şey değil aslında. Onu anlatmaya çalıştım. Tabii ki ortada bir favori yok ama karşılıklı saygı çerçevesi bence çok önemli. Tabii.
Ben görüşme anında sandım, özür dilerim. Yani kod olayına bakıp.
Yok canım. Görüşme yani, anında tabii orada mesela. Şey artık ne varsa konuşuyoruz, döküyoruz.
Aynen, süper. Gizem çok teşekkür ederim. Yani bence çok güzel bir sohbet oldu. Özellikle bayağı bir sizin Kolayika'nın en azından bir tarafını ve yazılım en azından kültürünü bayağı bir konuştuk. Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin var mı? Benim sorularım bu kadar.
Yani teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için çok güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyenlere de bir şeyler katmışızdır. Aklıma gelen başka bir şey yok açıkçası.
Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde Kolayika'dan Gizem Sevin'i dinledik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.